yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Eylül 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Velda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Sibel Erdem'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler. Bugün ikinci konu başlığımız. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılı Murat stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin sür manşeti bu kez fena salladı. İstanbul halkı dün 13.59'da şiddetli bir sarsıntıyla sokağa döküldü. 5.8. Merkez üssü Silivri açıkları derinliği 7 kilometre olan deprem İstanbul'u şiddetle salladı. Çevre illerde de hissedilen depremde Avcılar ve Sarıyer'de iki caminin minaresi yıkıldı. 172 binada hasar oluştuğu bildirildi. Yaşanan panikle ikisi ağır, 28 kişi yaralandı. Öğrenciler hemen bahçeye çıkartıldı. Bir süre sonra da okullar tatil edildi. Kocaeli'de öğretmen Murat Şevki Er Yılmaz öğrencileri bahçeye çıkarıp kendi çocuğunu okuldan aldıktan sonra kalp krizi geçirerek öldü. İstanbul'da trafik kilit oldu. Cep telefonlarının depremin ardından uzun süre çalışmaması tepki çekti. AFAD hasarlı binalara girilmemesi uyarısı yaptı. Binlerce kişi parklarda, sokaklarda sabahladı. Son 20 yılın aktivitesi diyor Hürriyet gazetesi. İstanbul'u sarsan deprem sonrası uzmanların görüşlerini aldık. Marmara faylarının aktif olduğu konusunda fikir birliğinde olan uzmanlara Kandilli'den de destek geldi. Son 20 yıldır bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Temkinli olmamız gerekiyor demiş Hürriyet gazetesi. Manşete baktığımızda boşuna uçmadılar başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge için Amerika Birleşik Devletleri'ne tanınan 2 haftalık sürenin işlediğini belirtti. Gerekli tedbirlerin alındığını ve Türk jetlerinin bölgede boşuna uçmadığını söyledi. Bir kere bu takvim şu anda işliyor. Bu takvim işlerken sınır boylarında bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Bu tedbirlerin yanında son dönemde bölgede uçaklarımızı da uçurduk. Uçaklarımız da bölgede uçmak suretiyle zaten bu sürece devam etmekte olduğumuzun sinyallerini verdiler. Yani uçaklarımızın burada uçuşu herhalde boşuna değil, bu basit bir seyir sefer değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin manşeti otel odasında kimden neyi kaçırıyorsunuz? Başkan Erdoğan, IMF ile gizli kapaklı görüşen CHP ve İyi Parti'ye tepki gösterdi. Bu milletin kimliğine yakışan şeyler değil. Bir defa IMF sizi hakikaten muhatap alacaksa gelsin makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otel odalarında görüşüyorsunuz? Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mülteci kriziyle ilgili. Mülteci krizi küresel boyutlara ulaşmış durumda fakat dünyanın ilgisi başka yerlerde. Bu noktaya dikkat çekmek için genel kurulda Aylen Kurdi bebeğin fotoğrafını gösterdim. Ve güvenli bölge ile ilgili ise güvenlik ve terörle mücadele bir bütündür. Çifte standart kabul edilemez. Hem ulusal güvenliğimiz hem de mülteciler için güvenli bölge bir an önce oluşturulmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok korktuk başlığı var. Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da büyük paniğe yol açtı. Saat 13.59'daki deprem sonrası okullar ve hastaneler tahliye edildi. İnternet kesildi. Herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. Can kaybının yaşanmadığı sarsıntıda 8 kişi hafif yaralandı. Avcılar ve Sarıyer'de 2 minare yıkıldı. Uzmanlar hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı. Milliyet gazetesinin manşeti oyalanacak ülke değiliz. Suriye sınırına güvenli bölge için Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği 2 haftalık sürenin işlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı oyalanacak ülke değiliz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşünden önce soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 480 kilometrelik güvenli bölge planı için Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya ve Fransa'nın destek vermesi gerektiğini söyledi. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın en ufak kılı kıpırdamıyor. Hepsi seyirci ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin planlarını uygulayacağını anlatıp, uçaklarımız bölgede basit bir seyir sefer yapmıyor dedi. Muhalefetin IMF ile görüşmesini de değerlendiren Erdoğan, görüşmüşler görüşmemişler o ayrı bir konu. Tamam da kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bir defa IMF'nin temsilcileri sizi hakikaten muhatap alacaklarsa gelsin sizi makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otel odalarında, lobilerde ki geçmişte lobileri biliriz, oralarda görüşmeler yapıyorsunuz? Tabii bizi üzen budur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. S-400'ler bir ihtiyaç başlığı var. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fox News kanalına verdiği mülakatta da bu ilişkileri bozmamalı çünkü bunlar Türkiye'nin ihtiyacı. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlar da olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Depremle ilgili Atatürk Havalimanı'nda bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplanma alanları yeterli sayıda var. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü yaptığı açıklamada İstanbul depremini değerlendirdi. Sosyal medyadan yanlış bilgi paylaşanları eleştiren Erdoğan, bunlara itibar edilmesin. İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce toplanma alanları var dedi. Diriliş Postası'nın manşeti depreme hazır mıyız? Merkez üssü Marmara Denizi'nin Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla vatandaşlar büyük panik yaşarken depreme ne kadar hazır olduğumuz konusu bir kez daha gündeme geldi. Milat gazetesinin manşeti Allah muhafaza. İstanbul'da tam 20 yıl sonra deprem kendini yeniden hatırlattı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından En büyüğü 4.4 olan 28 artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbul, Bursa ve Yalova'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hastaneler ise geçici süre hasta tahliyesi yaptı. Hafif yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı demiş Milat Gazetesi. Star gazetesinin manşeti ümmetin davasını haykırdı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in işgalini dünyanın yüzüne vurduğu tarihi konuşma Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyaların kalbini fethetti. 1948 Filistin İslami Hareketi'nin Kuzey Kanadı Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal El Hatip, Erdoğan sadece Türkiye'yi değil İslam ümmetinin tamamını temsil ettiğini, ümmetin derdini göğsünde taşıdığını gösterdi dedi. Filistinli akademisyen Ethem Ebu Selmiye de tarihi konuşmanın açık, güçlü ve dürüst olduğunu vurguladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, dünya liderlerine herkes için adalet çağrısı yapan Erdoğan'a Filistin'e ilişkin tarihi ve cesur sözleri dolayısıyla teşekkür etti diyor Star gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti ya deprem 7 olsaydı 5.8 bile İstanbul'u felç etti demiş gazete. Uzmanların yıllardır 7 ve üzerinde bir deprem olacak diye uyardığı İstanbul 5.8'lik sarsıntıda bile kilitlendi, şehir kaosu yaşadı. Deprem sınavında yine sınıfta kaldık. Salı günü Silivri'de yaşanan 4.7'lik depremin ardından mega kent dün 5.8'lik şokla sarsıldı. 172 bina için ihbarda bulunuldu. İkisi boşaltıldı. İki kişi kırıklar sebebiyle tedavi altında. 7 kule surları hasar gördü. Okul, hastane, kamu ve özel iş yerleri panikle tahliye edildi. Kaos kısa sürede şehri sardı. En ihtiyaç duyulan anda mobil iletişim kesilince panik büyüdü. Evine ulaşmaya çalışan insanlar trafiği kilitledi. En büyüğü 4.1 olan 50'den fazla artçı şok yaşandı. Çevre illerden kurtarma ekipleri İstanbul'a sevk edildi. Kızılay ve AFAD uyardı. Hasarlı evlere kesinlikle girmeyin. Afet tellallarından yalan rüzgarı başlığı var. Art niyetliler paniği tıklanma fırsatçılığına çevirdi. Sosyal medyadan köprü halatları koptu. Bu gece fay kırılıp deprem olacak yalanları pompalandı demiş Türkiye gazetesi. Bir de 6.7 milyon konut acil dönüşmeli diyor gazete. Marmara'da hissedilen deprem kentsel dönüşümü tekrar gündeme getirdi. Ülke genelinde hala milyonlarca bina risk altında ve dönüşmeyi bekliyor demiş Türkiye gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Süleyman Şah yerine. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Suriyelilerin eve dönüş umutlarını artırırken Süleyman Şah Türbesi'nin Türkiye'nin yurt dışındaki tapulu tek toprağı olan Suriye Karakuzak'taki eski yerine döndüğü iddia edildi. Türbenin eski yerine taşınması konusunda uzmanlar uzun zamandır hemfikir. Bunun hem güvenlik hem de uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımıza sahip çıkmak anlamında yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve strateji uzmanı emekli Tuğgeneral Doktor Naim Babüroğlu kısa süre önce yaptığı açıklamada aslında bunda geç bile kalındı. Türkiye bu operasyonu çok önce yapmalıydı, gecikmiştir. Özellikle Süleyman Şah Türbesi'ni çoktan konuşlandırmalıydı. Konuşlandırsaydı Memiç gibi bir olay olmayacaktı ifadelerini kullandı. Yeni Akit gazetesinin manşeti analara moral, Kandil'e korku. Sivil toplum kuruluşlarının 81 ilde gerçekleştirdiği destek eylemi birliği pekiştirdi. Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelere siyasetçilerin, sanat dünyasının ve şehit ailelerinin desteği sürerken 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Anaların yanında PKK'nın karşısındayız eylemi evlat hasreti çeken ailelere moral oldu. Analara desteğin dalga dalga yayılması, HDP üzerinden aileleri tehdit eden PKK'da ise endişeye yol açtı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 99'dan sonraki en büyük panik. 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin yıkımını hiç unutmayan İstanbullular dün 5.8'lik sarsıntıyla büyük panik yaşadı. Milyonlarca kişi sokaklara fırladı. 15 saniye süren depremde bazı binalar hasar görürken 8 kişi yaralandı. Şiddetli depremde can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti 17 Ağustos korkusu. Henüz 3 gün önce 4.6 ile sallanan İstanbul, dün 13.59'da 5.8 ile 17 Ağustos faciasını hatırladı. 16 milyon sokaklara döküldü, trafik kilitlendi, iletişim yine kesildi, ilk ve ortaokullar bir gün tatil edildi diyor Akşam Gazetesi. Hemen aşağıda uçaklarımız boşa uçmuyor başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen Başkan Erdoğan, güvenli bölgede somut adımlar için verilen 2 haftalık sürenin çalıştığını söyledi. Oyalanacak bir ülke değiliz, planlarımızı yapıp uygulamaya koyacağız dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'daydı. Orada önemli mesajlar verdi. Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Filistin sorunundan Suriye'ye kadar ekonomiden birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunmuştu. Bunların yankıları takip ediliyor. Yine gazetecilere de değerlendirmelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. BM temasları kapsamında CHP ve İYİ Parti yetkililerin IMF heyetiyle Ankara'da görüşmesini değerlendirdi. Kimden neyi kaçırıyorsunuz dedi. Güvenli bölgeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bunlarla ilgili detayları yine biz bugün takip ediyor olacağız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi de belediyelerin karnesini çıkarıyor. Belediyelerle ilgili yapılan çalışmaya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bugün basın toplantısı düzenleyecek. HDP'de de bir basın toplantısı var. HDP sözcüsü Günay Kubilay da parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Yine FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar da devam ediyor. Bu davaları takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası var, Akıncı Üssü davası var. Bunlar yine takip ediliyor. Ekonomideki gelişmeler de önemli. Eylül ayı ekonomik güven endeksi TÜİK tarafından bugün açıklanacak diyelim ve tekrar söz size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki gündemin ilk sırasına yerleşti. Dün saat 14'te yaşadığımız İstanbul'daki 5.8'lik deprem. Birçok gazete 17 Ağustos'u hatırlattığını söylemiş. Bu depremin 17 Ağustos 1999 depremini yaşayanlar daha da bir paniğe kapıldılar dün, öyle değil mi?
Evet, öncelikle İstanbul'a ve aslında tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. İstanbul tabii ki Türkiye'nin en büyük şehri, metropolü. Türkiye'nin kalbi bir anlamda da İstanbul'da atıyor. Evet, o İstanbul'daki sarsıntı İstanbullular daha derinden hissetti ama herkesin aklına Marmara depremini, evet, 17 Ağustos 1999'da yaşanan o Marmara depremini hatırlattı. Dünkü sarsıntıyı elbette biz Ankara'dan hissetmedik ama o 17 Ağustos'ta yaşandığında deprem, yani yaklaşık 20 yıl önce o deprem yaşandığında sarsıntıyı Ankara'dan bizler de hissetmiştik. O dönem ben hatta muhabir olarak sonrasında o Adapazarı'na gitmiştim. Oradaki o yıkıntıyı, o acıyı, o büyük şoku gözlemleme fırsatım da olmuştu. Şimdi tabii onu hatırladık, 1999'u hatırladık. Depreme hazır mıyız sorusu da tekrar gündeme geldi. 20 yılda ne kadar mesafe kat ettik, bir ders aldık mı? Bu sorulara şimdi yanıt arıyoruz. Peki alabilmiş miyiz dersek, aslında bu deprem sınavından çok da başarılı bir şekilde çıktığımızı söyleyemeyeceğiz. Dün yani o görüntülere de yansıdı. İstanbullular da yaşadı. Bir panik, bir kaos havası yaşandı. Elbette mutlaka 1999'dan bu yana alınan önlemler, kat edilen bir mesafe var ama öncelikle yapamadıklarımız da var. O panik havasından kurtulmak gerekiyor öncelikle. O GSM hatlarıyla mobil iletişimin neden kesildiği, bununla ilgili ne yapılabilir, gerekli önlemler alındı mı, yoksa insanların gerçekten telefonlara yığılması sonucu mu bu gerçekleşti? Bu soruya da hem kamuoyu hem de İstanbullular yanıt bekliyor. Toplanma alanları ile ilgili bir tartışma yürüyor, onu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a iner inmez Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmıştı Cumhurbaşkanı. İner inmez de İstanbul'a yine bu İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara sakin olmaları gerektiğini söyledi. Bir yandan da evet, o sosyal medyada insanları paniğe yol açabilecek mesajlar atılıyor. Bir anlamda karalama ve kara propaganda anlamına gelebilecek bir İçerik bu mesajlar vatandaşları da korkutuyor, evet, tabii ki. Evet. Cumhurbaşkanı da o konuda kamuoyunu ve vatandaşları haklı olarak uyardı. Yani İstanbul'da Boğaziçi'ndeki köprülerin yıkıldığı, zarar, hı-hı, gördüğü iddiaları yer almıştı. Tabii ki bu gibi mesajlarda hem vatandaşları hem kamuoyunu, İstanbul'da yakını olan, İstanbul'da yaşamayan, hı-hı, pek çok, hı-hı, insanı meraka sevk ediyor. Bununla ilgili hemen tabii ki hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı da Fuat Oktay da İstanbul'daydı. Sonrasında valilikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı çeşitli toplantılar yapıldı. Şehrin ihtiyaçları ve bundan sonra yapılacaklar değerlendirildi. Ama elbette daha sakin ve soğukkanlı bir şekilde bu deprem meselesinin üzerine gitmemiz gerekiyor. Sadece olası bir daha büyük bir depremde, sadece İstanbul değil ki, zaten İstanbul 16 milyon nüfusuyla oldukça büyük bir metropol. Marmara'daki diğer kentlerin de etkileneceği belirtiliyor. Hı hı. Deprem uzmanları, uzmanlar buna dikkat çekiyor. Dün zaten yine onu da gördük. Sadece İstanbul'da hissedilmedi. Bursa'da, İzmit'te ve Yalova'da, civar illerde de hissedildi. O yüzden Türkiye'nin aslında gerçekten en önemli gündem maddelerinden birisi, hı hı, bu olası deprem ve bu depreme karşı alınacak önlemler, atılacak tedbirler. Bununla ilgili dün çeşitli siyasi partilerin liderlerinden de açıklamalar geldi. Deprem değil, ihmal öldürür. Hı hı. Bununla ilgili olarak da yetkililer gerekli adımları atmalı dedi. Hem CHP Genel Genel Başkanı, hı hı, hem de Saadet Partisi, İyi Parti Genel Başkanları. Zaten dediğim gibi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bu konuda iktidarın, hükümetin ciddiyetini, yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini vurguladı.
Evet, şimdi aslında bu benim biraz da kendi gözlemim. Dün deprem sonrası yaşananlara, herkesin tepkisine, o paniğe baktığımızda okulların çok hazırlıklı olduğunu gördüm. Belki de çok tatbikat yapıldığı için çocuklar hemen bir anda bahçeye çıktılar. Aslında belki de en güvenilir yerler onlar için okullar mı, bilemedim.
Evet, dün aslında o görüntülere de yansıdı sizin de söylediğiniz gibi, ama dün... O açıklamalarda hem AFAD'ın hem de valiliğin, İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamalarda İstanbul'da 1999'da o Marmara depremi sonrasında o bölgede aslında kamu binalarının büyük ölçüde iyileştirildiğini ve kamu binalarında güvenlik riskinin bulunmadığının altı çizildi. Okullar da o anlamda, o kapsamda okullarda alınan önlemler, o deprem tatbikatlarının yapılması elbette oldukça önemli ve
çok
hayati, çok hazırlıklı. Tabii ki Allah tekrarından korusun, daha elbette beterinden korusun, ama tabii ki bu tip tatbikatlar, bu gibi önlemlerin alınması oldukça iyi. Bir yandan da sevindirici bunları görüyor olmak.
Gerçekten öyle. Bir de büyük ve iyi bir uyarıydı aslında. Gündüz vakti 5.8'lik bir deprem biraz daha kendimize gelmemize, evet, sebep oldu, imkan tanıdı. Bundan sonra yapılabilecekleri daha net bir şekilde düşünüp yapabiliriz belki,
evet,
de.
Evet, gerçek anlamda bir tatbikatı yaşadı.
Aynen
İstanbul
öyle.
O anlamda. Yine hani bu toplantılar, değerlendirme toplantıları dün yaşanan olaylardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları da dikkat çekti. O valinin ve işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da AFAD yetkililerinde bulunduğu o toplantıda bu gibi risklerin, gündüz vakti olası bir depremle, gece vaktinde yaşanacak bir depremde karşılaşılabilecek riskler, depremin şiddetinin büyümesi durumunda hayati tehlike, ölebilecek insanlar, yani bunların değerlendiriliyor olması, bunların değerlendirildiğini belirtti. Tabii ki bir yandan bu hazırlıkların ve karşılaşılan tablonun ciddiye alınmaya başladığını gösteriyor.
Kesinlikle.
Bu da olumlu bir gelişme hepimiz açısından. Evet, yetkililerin hızla bir şeyler yapması, vatandaşların da soğukkanlılığını koruması ve kendisinin de bireysel açıdan da tedbirlerini alması, hı hı, gerekiyor. Evet, hep söylüyoruz. Türkiye özellikle işte Marmara bölgesi, deprem bölgesinde bir kaçış yok, ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz, ama hazırlıklı olmalıyız.
Hı hı. Evet, yani bununla atlatmış olalım diye diliyoruz, ama bir büyük deprem olasılığı İstanbul için, bütün illerimiz için olabilir.
Kaçınılmaz
için
görünüyor. Yani evet, deprem
var.
Uzmanı değiliz, ama uzmanları dinlediğimizde, onların yazıp çizdiklerine baktığımızda bir depremin geldiğini görüyoruz.
Evet, Japonya'yı örnek almak lazım.
Evet.
Onların hayatının bir parçası.
Evet.
Hazırlıklılar, hiç de paniğe kapılmıyorlar. Biz de belki de öyle yapmalıyız.
Evet, depreme dayanıklı binaların yapılması, ona uygun zeminlerde binaların yükselmesi oldukça önemli.
Peki.
Japonlar bunu başarmış. İnşallah biz de başarırız.
Peki, bir kere daha hem İstanbul'a hem tüm Türkiye'yi geçmiş olsun diyoruz. Tabii bir diğer önemli gündem maddesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'taydı. O toplantılar sonuçlandı. Yurda döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dönmeden gazetecilerle bir sohbet gerçekleştirdi. O sohbetin, o konuşmanın ayrıntıları gazetelerde, manşetlerde yer alıyor. O Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmadan S-400'lerle ilgili meselelere kadar, IMF ile ilgili meselelere kadar pek çok konuya değinmiş Cumhurbaşkanı. Neler söyleyeceksiniz?
Evet, güvenli bölge yine öne çıkan başlıklardan birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Amerika'ya gitmeden önce de Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen bu güvenli bölge müzakerelerinde, görüşmelerini değerlendirmiş. ABD'nin bu konuda Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak adımları bir an önce atması gerektiğini söylemişti. Ve 2 haftalık bir de süre vermişti ABD'ye. Aslında ABD ile bu güvenli bölge görüşmeleri ve güvenli bölge mutabakatı Ağustos ayı başında gerçekleşmiş. Ve bu mutabakat çerçevesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı adımları atacağını söylemişti. Evet, bu adımlar bir yandan atılıyor ama bu atılan adımlar hala Türkiye'nin beklentilerini karşılamaktan uzak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken bu adımları değerlendirirken bu Membiç'e benzememeli. ABD ile daha önce Membiç'te de Türkiye bir mutabakata varmış ama orada ABD beklenen, belirtilen ve verilen sözleri karşılamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu örneği hatırlatarak 2 haftalık bir süre var. Eğer bunlar gerçekleşmezse Türkiye kendi bildiği adımları atacak demişti. Dönüşte de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine aynı mesajı verdi. O 2 haftalık sürenin, takvimin işlediğini belirtti. Ve bu takvim işlerken Türkiye'nin sınır boylarında gerekli bütün önlemleri aldığını belirtti. Zaten bu hafta içerisinde de, ondan önceki günlerde de yine hep sınıra sevkiyat haberlerini görmüştük. Yani bu ne anlama geliyor? Türkiye güvenli bölge konusunda beklentisi karşılanmazsa Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekat yapacağını belirtmişti ve buna yönelik de hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun altını çizdi ve tabii bir yandan da F-16'ların Suriye hava sahasında uçtuğuna işaret etti. Bu hafta içerisinde 3. kez uçmuştu Türk F-16'ları Suriye hava sahasında uzun bir aranın ardından. Tabii bu doğal kararlılık harekatı çerçevesinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda uluslararası bir harekatın parçası ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu uçuşun önemine dikkat çekti. Bu uçuş boşuna değil, bu basit bir seyri seferde değil dedi. Yani Türkiye'nin aslında Fırat'ın doğusuna yönelik harekata hazır olduğunu vurgulamış oldu. Bu harekatın eli kulağında olduğunun da mesajını da vermiş oldu. Tabii aynı zamanda bu güvenli bölgenin detaylarını da anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde anlattı, hem oraya gitmeden önce de anlatmıştı. Türkiye'nin bu güvenli bölgeyi neden istediğini, aslında hem Türkiye'de bulunan hem de daha İdlib'de olası bir göç durumunda Türkiye'ye gelebilecek Suriyeli mültecilerin, eğer böyle bir güvenli bölge oluşturulursa o bölgede rahat bir şekilde yaşayabileceğini, hem Suriyeli mülteciler hem de Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği açısından bunun önemine işaret etti. Çünkü o bölgede bir yandan da bir terör koridoru oluşturulmak isteniyor YPG, PKK aracılığıyla. O terörden temizlenecek o bölgelere Suriyeli mültecilerin yerleştirilerek o bölgenin güvenliğinin ve huzurunun ve istikrarının sağlanabileceğini belirtiyor. Buna bir kez daha işaret etmiş oldu. Evet, takvim işliyor. Ne olacak? Artık eli kulağında, çünkü geri sayım sürüyor o takvimle ilgili ve bu konuda gündemin önemli başlıklarından birisi olmaya devam ediyor.
Şimdi tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hala konuşuluyor, yankıları devam ediyor. Bir harita göstermişti orada Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail'in durumunu soran bir haritayla birlikte önemli bir soru sormuştu. Bu harita çıldırtıyor demiş gazetecilerle konuşurken ve Netanyahu'nun tepkisi de sorulmuş kendisine. Bu konuyla ilgili açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada yine İsrail'in o klasik tavrına, o işgalci anlayışına ve tavrına bir kez daha vurgu yaptı. Hem Birleşmiş Milletler'de hem de gazeteciler tarafından bu soru kendisine yöneltildiğinde İsrail'in işgalci bir devlet olduğunu vurguluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilk kuruluş yıllarında 1947 ve 1948'lerde siz neredeydiniz diyor. Onlara o haritayı gösterdik. Her iki ülkenin İsrail ve Filistin haritalarını göstererek bu geçen süre içerisinde Filistin'in coğrafi büyüklüğünün küçüldüğünü, tam İsrail'in ise İsrail haritasının ise tam tersine büyüdüğünü belirtiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında Netanyahu'dan kendisine yönelik bazı açıklamalar da gelmişti. Bunun hatırlatılması üzerine ise Netanyahu'yu alırsam bu bizi küçültmez mi ifadesini kullanıyor ve Netanyahu İsrail'in de yaşanan o seçim sürecini de hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun şu anda başı zaten dertte, kendi başının çaresine bakıyor, daha doğrusu bu ifadeyi kullanıyor, durum zaten pek hayra alamet değil, çok rahatsız oluyor diyor. İsrail'in bu kendisinin geçmişte yaptığı adımları ve bu tavrı hatırlatılması üzerine bu haritada onları çıldırtıyor diyor. Netanyahu'ya da bu yanıtı vermiş oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Bir de mülteciler konusu. O konuşmada mülteciler konusuna da değinmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını göstererek de mülteci sorununu hatırlatmıştı bütün dünyaya. Onunla ilgili de açıklamaları olmuş. Mülteciler konusuna bütün dünyanın sessiz kaldığını dile getiriyor.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma gerçekten etkileyici ve çarpıcıydı. Özellikle de o Aylan bebeğin fotoğrafını gösterdiği kare. Evet, her fırsatta aslında Türkiye bu mülteciler konusunda dünyanın kendisini yalnız bıraktığını ve bu meseleye, bu soruna seyirci kaldığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bir kez daha vurguladı. 4 milyona yakın Türkiye Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor ama bunun karşısında hem seyirci kalıyor Batı ve dünya, hem de aslında verdiği sözleri de yerine getirmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna işaret etti. 2016 yılında Türkiye'ye 6 milyar avro yardım yapılacağını AB'nin, ama bunu yapmadığını, 3 milyar avronun verildiğini, kalan 3 milyar avronun ise Türkiye'ye verilmediğini söyledi. Ve Cumhurbaşkanı bunu işaret ettikten sonra da hepsi seyirci, hep söylüyoruz. Bizim şu anda 40 milyar doların üzerinde yapmış olduğumuz bir harcama var. Ama dünya bunu seyrediyor ifadelerini kullandı. Hatta uluslararası kamuoyunun bu Suriyeli mültecilerin yaşadığı dram konusunda kılının bile kıpırdamadığını ifade etti.
Evet, bir de IMF başlığı önemli yapılan sohbette. IMF heyetiyle muhalefet partilerinin görüşmesi üzerine açıklamalar yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kere sizi muhatap alsalardı gerçekten makamınızda görüşürdü IMF heyeti diyor. Neden otel odasında, lobilerde görüşüyorsunuz diye de bir soru yöneltiyor muhalefete. Cumhurbaşkanı nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, aslında bu haftanın en çok iç siyasette konuşulan konularından birisiydi. İktidar partisiyle CHP ve İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi bu IMF polemiği. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde CHP ve İYİ Parti yetkililerinin IMF heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ilk kez konuştu ve o da muhalefeti eleştirdi. Az önce sizin de o gazetelerden de okuduğunuz ve o az önce ifade ettiğiniz gibi muhalefetin IMF ile görüşmüş görüşmemiş ama neyi kaçırıyorsunuz? Bu noktada kaçmaya gerek yok ki dedi. Bu hafta boyunca aslında bu bir gizli görüşme miydi tartışması yürütülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem bu tartışmaya, gizli görüşme tartışmasına değindi, hem de IMF temsilcileri sizi hakikaten muhatap alacaklarsa gelsin sizi makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşüyorsunuz? Tabii bunlar üzücü dedi. Milletin kimliğine yakışan şeyler değildir dedi. Aslında bu tartışmanın biraz da çıkış noktasına, kaynağına bakmak lazım. Neden IMF heyetiyle muhalefetin görüşmesi bu kadar tartışılıyor? Neden bu kadar mesele oldu? Gerçekten bu bir gizli görüşme mi? Aslında bu bir gizli görüşme sayılmaz. Çünkü IMF heyeti dördüncü madde kapsamında Türkiye'de, yani Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşmaya göre her yıl IMF heyeti belli periyotlarda bir veya iki kez Türkiye'ye geliyor. Hem hükümet yetkilileriyle, kamuda bulunan bürokratik yetkililerle, çeşitli sivil toplum örgütleri veya ekonomi çevreleriyle de görüşebiliyor. Bu kapsamda da muhalefetle de görüşebiliyor. Muhalefet zaten bunun bir gizli görüşme olmadığı yanıtını vermişti ama bu tartışma neden çıktı sorusuna tekrar dönecek olursak, CHP'nin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir süre önce iktidara yönelik olarak bir iddiası vardı. IMF ile anlaşacak hükümet, bunun için gizli görüşme yapıyor iddiasını dile getirmişti. İşte aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti yetkililerinin muhalefete yönelik bu IMF görüşmesine yönelik eleştirilerin altında da biraz da bu yatıyor. Bizim IMF ile gizli görüşeceğimizi söyleyenler veya anlaşma yapacağımızı söyleyenler IMF ile kendisi görüşüyor. Tartışma biraz da buradan alevlendi ve devam edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna işaret etmiş ve aslında Türkiye'nin de IMF'ye olan borcunu ödediğini ve Türkiye'nin IMF defterini kapattığını da ifade etmiş.
Evet, ayrıntılı bir sohbet gazete manşetlerine, iç sayfalarına yazmış. Daha değerlendireceğiz anladığımız kadarıyla. Ama sizin de sohbetimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonominin gündemini konuşacağız. Top Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk, günaydın.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Evet, Türkiye'de gündemin ilk sırasında yer alıyor. İstanbul'da dün yaşanan 5.8'lik deprem gerçekten büyük paniğe neden oldu. Bir de 17 Ağustos 99 evet. Depremini hatırlattı bize. 7'nin üzerindeydi o deprem. Sabah karşı 3'te yakalanmıştı Türkiye. Hala etkilerinin duygusal olarak devam ettiği bir deprem. Bir de ekonomik boyutu var tabii depremin. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Öncelikle herkese geçmiş olsun. Tabii dün tam da iş saatinde olunca insanlar çok tedirgin oldular, korktular. İnsanların çocukları okulda, işte yakınları, işte yaşlı insanlar ulaşamadılar. Sistem çöktü. O da bir komik bir durum aslında. Yani 20 yıl olmuş geçmiş. Yani bu telekomünikasyon sisteminin geldiği noktaya baktığımız zaman insanların ulaşamaması yakınlarına, telefonla konuşamaması, seslerin
kesilmesi. Sadece İstanbul'da değil, İstanbul dışından da ulaşılamadı.
Yani bizim bakın bunlar da işte konuşacağımız ekonomik boyutuyla ilgili hazır değiliz hiçbir şeye. Yani aradan 20 sene geçmiş. Yani kentsel dönüşümden tutun da İşte telekomünikasyon sisteminin geldiği nokta, teknolojinin geldiği noktayı da değerlendirirsek, onu göze alırsak, yani ekonomik tarafında hiç hazır değiliz. Yani ben binaların sağlamlığından falan bahsetmiyorum. Mesela ben hatırlıyorum 99 depreminden sonra özel iletişim vergisi getirilmişti hatırlarsanız. İşte 2003'e kadardı, 2005'e kadardı. Sürekli olarak konuştuğumuz zaman o özel iletişim vergisi olarak devlete şey yapıyordu ve bu da deprem için kullanılacaktı o dönem için. Evet. Uzatıldı ve en son herhalde işte 2018 senesinde, yani geçen sene %7,5'a sabitlendi. Zaman zaman değişti o özel iletişim vergisi oranı. Merak ettim ben dün, bir özel iletişim vergisinde toplanan para ne kadarmış bugüne kadar ve nereye kullanılmış yani diye merak ettim. Ve sadece şöyle bir şey yakaladım. 2012'de dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. O dönem için konuşuyor. 70 milyar TL civarında toplanmış, yani özel iletişim merkezinden deprem için, ama o 70 milyar TL'nin de işte eğitim harcamalarına, sağlık harcamalarına, yol harcamalarına harcandığını söylemiş Mehmet Şimşek. Şimdi mesela dün o toplanma alanlarından bahsedildi. İnsanlar ciddi şekilde toplanma alanı var. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yani psikolojik olarak da hazır değiliz. Dediğim gibi ekonomik olarak da hazır değiliz. Ve şimdi şöyle bir şey de var. Ben dün yeni bir hesap yaptım. 99 krizine tabii çok ciddi can kaybı oldu. Yani manevi kaybın dışında öyle. Maddi olarak da kesinlikle o dönemin öyle. Rakamlarına göre 12 ila 20 milyar dolar civarında Türkiye ekonomisinin kaybı olmuş. Bakın 20 sene öncenin 12-20 milyar dolar. Şimdi bugün de durum çok farklı değil. Yani Allah korusun o büyüklükte bir deprem olursa ekonomiye yansımalar hatta çok daha büyük olabilir. Çünkü siz bugün Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya baktığınız zaman 20 sene önceye göre, yani büyüklüğüne, ne bileyim tedarik zincirinin büyüklüğüne, teknolojiye baktığınız zaman, yani öyle bir deprem olduğu zaman, o şiddetle bir deprem olduğu zaman Marmara bölgesinde, yani hasar çok daha büyük olabilir. Yani 12-20 milyar dolar 20 sene öncenin rakamı. Bugün bile 20 milyar dolar olsa, ki ben çok daha yukarıda olacağını düşünüyorum, olabileceğini düşünüyorum ekonomik yansımasının.
Ticaretin merkezi
bir kere. Şimdi
İstanbul, Türkiye'de, Marmara bölgesi.
Aynen, şimdi Türkiye'de kullanılan kredilerin, banka kredilerinin %60'ı o bölgeden kullanılıyor.
Tabii.
Kocaeli'ydi, İstanbul'du. Türkiye'de toplanan vergilerin, toplam vergilerin %65'i o bölgeden toplanıyor. Yani öyle bir, o büyüklükte bir depremden sonra ekonomi tam manasıyla çöker. Ki şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi 99'da özel sektörün borçluluğu bu kadar değildi. Şimdi özel sektör de çok borçlu mesela. Yani dünkü depremin ben çok büyük olması durumunda veya işte yakın bir zamanda, umarım öyle bir şey olmaz. Tabii ki hiçbiri istemeyiz ama yani ekonomik yansımaları çok güçlü olabilir. Ve yani biraz uç bir şey söyleyeceğim ama hazırlığımızı yapmamız lazım. Yani biraz zaman kaybediyoruz, çok zaman kaybetmişiz gibi geldi. Ve dün insanlar, bak, düşünebiliyor musunuz? Yani deprem olduğu zaman ne yapılacağını bile bilmiyor aslında. Hani biz o dönemde işte eğitimden falan geçmiştik depremden sonra. Biz bile unutmuşuz. Ben bile hatırlamıyorum ne yapılacağını.
Yani 99'dan beri konuşuyoruz.
90, öyle değil mi? 20 sene olmuş. Ben bile bilmiyorum ne yapılacağını. Öyle bir şey yakalandığım zaman. Deprem olduğu zaman ne yapılır bilmiyoruz. O kadar hazırlıksız durumdayız yani. O nedenle yani dün bir sinyaldir. Yani umarım bir an önce hazırlıklar yapılır. Kentsel dönüşümden başlayarak. Yani çalışmalar var. TOKİ emlak konut yapıyor ama hızlandırılması gerekiyor, görünen o. Yani hem eğitimin hızlandırılması gerekiyor hem de ekonomik hazırlığın yapılması gerekiyor. Başta kentsel dönüşüm, işte az önce konuştuğumuz gibi Marmara bölgesi Türkiye ekonomisinin kalbi orası.
Elbette.
Yani öyle bir büyüklükte bir deprem gerçekten ekonomiyi çökertir en başta. Yani manevi taraflarla ilgili yorum yapacak halim yok. Onlar benim uzmanlık alanım değil zaten. Yani acılar vesaire, onlar çok daha ayrı boyut. Ama biz ekonomiyi konuşuyoruz ve gerçekten ekonomik yansımaları çok büyük olabilir. Yani dün bugünden başlayarak umarım hazırlıklar hızlanır ve yapmak zorundayız. Başka bir çaremiz de yok bu konuyla ilgili.
Evet, biraz önce Sibel Erdem'le de konuştuğumuz gibi aslında kötünün iyisi, bu bir prova oldu, deprem provası evet. oldu. Gerçekten büyük bir deprem gelirse neler yaşayabileceğimiz konusunda bunları düşündürtmesi de olumlu bence.
Bence de tabii, yani hazırlık yapılması gerekiyor. Ben şimdi şeyi bilmiyorum, acaba hala eskiden yapılıyordu ilkokullarda, işte ne bileyim anaokullarında, o da deprem bilgisayarını, deprem olduğu zaman
okullar hazırlıklı
biraz önce konuştuk. Yani evet. yapılıyor mu yapılmıyor bilmiyorum. Evet, ben evet. şimdi küçük kızlarım anaokulunda olduğu için daha onlarda yok. İlkokulları bilmiyorum
İstanbul'da
yani.
İstanbul'da daha çok yapıyorlar.
Yapılıyor mu İstanbul'da? Yani güzel bir şey. Evet. Hızlandırılması, arttırılması gerekiyor. Hı-hı. Ama dün bir sinyaldi bu. Dediğin gibi hem o tarafta yani depreme hazırlık, bilinçlenme ve bunun dışında da ekonomi açısından. Yani en başta kentsel dönüşümün daha da hızlandırılması gerekiyor. Bana göre dün önemli bir sinyaldi.
Evet, tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye. Biraz da diğer başlıklara bakarsak otomotiv evet. sektöründe gelişmeler var. Biraz faiz indirimi yapacak anladığımız kadarıyla bankalar. Öyle, öyle. Otomobil alışverişinin hızlanması açısından ayrıntılar sizde nasıl değerlendireceksiniz?
Yansıması olur tabii ki satışlara. Çünkü kamu bankaları üzerinden bu krediler verilecek. Ve işte 0.49 yani arabanın fiyatına göre 0.79'luk faizler. Şimdi biz mesela bundan birkaç ay önce sizinle programlarla işte %20'lik 25'lik ticari kredi faizlerinden bahsediyorduk. Şimdi 0.49'luk faize baktığınız zaman neye gelir? 8'e 10'a gelir yıllık olarak. Yani o %20-25 faizlerden %8-10 faizle siz araba alabiliyorsanız, ki konut faizleri düşmüştü, bunun yansımaları olur elbet. Ancak buradaki temel problem şu. Yani mesela bizim Türkiye ekonomisinin iyi performans gösterdiği yıllarda yıllık otomobil satışı 1 milyon civarında olmuş ortalama olarak. Yani binek ve ticari araç 1 milyon civarında. Bu yılın başından beri satılan araç sayısı 370 bin civarında. Ve hadi bu kampanyayla beraber biraz hareket geldi diyelim son 3 ayda. Bir 50 bin daha sattık, 60 bin daha sattık diyelim. Yani 400-450 bin olur ki yani 1 milyon seviyesine göre %60'lık düşüş olur. Yani otomotiv sektörü çok önemli Türkiye ekonomisi için. Yan sanayi açısından, istihdam yaratma açısından oranın hareketlendirilmesi gerekiyor. Dün atılan adım da önemli bir adım. Ama yani kıpırdanma yaratacaktır. Ama o 1 milyon seviyelerinden gene %50-%60 aşağıda oluruz yıl sonu itibariyle. Tahminler de bu yönde zaten. Şimdi buradaki temel problem bence faizlerin düşmesi olumlu. Talebe yansır. Ama araba fiyatları çok yüksek. Yani şu an siz artık yani 100 bin TL'nin altında eli yüzü düzgün bir araba bulamıyorsunuz. Geçen seneki o kur şokundan sonra maliyetler de arttığı için araba fiyatları çok arttı. Yani ki ben alt segment arabalardan bahsediyorum. Orta sınıfa falan geçseniz zaten 150 binler, 200 binler, 250 binler yani ev fiyatı oldu. Yani Anadolu illerinde ev fiyatına geldi zaten araba
aynen
fiyatı.
Öyle.
Yani insanlar şu an bence faiz indirimlerinin yanı sıra devletin şu adımları da atması gerekiyor. Yani araba fiyatlarını düşürecek. Çünkü şunu biliyoruz ki biz bir araba aldığımız zaman bunun %60-62'si vergi. Yani devlete giden vergi. O zaman bence devlet biraz o aldığı vergiden kısmalı ki, düşürmeli ki. Mesela devlet şöyle bir taahhütte bulunabilir. İşte 2 yıl boyunca vergileri şu seviyeye indirdim. Ben KDV ÖTV'sinden direkt kaldırdım diyecek. O zaman gerçek patlamayı görürüz yani canlandırma açısından. Şu an zaten insan tabii maliyetler çok arttığı için insanların harcanabilir gelir istenilen seviyede değil. Yani şu an dediğim gibi 100 bin TL'lik arabayı alsanız, 100 bin TL'den bahsediyorum sadece, 36 aylık sıfır faiz bile olsa diyelim, bakın sıfır faiz bile olsa, dünkü 0.49 faizden bahsetmiyorum. Yani sizin 3 yıl boyunca yıllık ortalama 3000 TL civarında para ödemeniz lazım. Ya o 100 bin TL'yi geri ödeyeceksiniz çünkü faiz sıfır olsa bile.
Bir de kullanırken yaptığım
tabii,
masraflar.
Tabii kasko yapacaksınız. Evet. Kasko yapıyorsunuz.
Sigorta.
Benzin masrafınız
evet,
var.
Evet.
İşte
vergiler
ne bileyim muayene var. Ücreti var bilmem tabii, ne var. Yani size o 3000 TL'lik ortalama masraf, yani hesap yapmadan ama 4000 TL'ye gelir aylık.
Tabii.
Yani aylık şu an 4000 TL ödeyebilecek yüzde kaçlık kesim. Yani burada bakın faiz indirimi sıfır aldı. Faizleri ben sıfır olarak hesaplıyorum burada. O nedenle otomotiv sektörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. İstihdam yaratma konusunda ihracatın lokomotivi zaten otomotiv sektörü. Destek lazımdı. Dünkü adım olumludur. Ama dünkü adımdan fazlasına ihtiyaç var. Benim önerimde yani benim şeyimde tabii ki düşüncemde vergilerin biraz indirilmesi. Yani devletin aldığı vergilerin indirilmesi. Eğer o vergiler belirgin şekilde indirilirse o zaman otomotiv sektöründe ciddi bir hareket görürüz. Ve yani sektörde rahatlar, İstihdam sıkıntısı da yaşanmaz. Çünkü yan sanayisi var otomotiv sektörünün, istihdam yaratıyor. Çok önemli bir sektör. Yani biz hep böyle inşaatı falan konuşuyoruz ama şimdi
Otomotiv de
inşaat,
çok
otomotiv
önemli.
ihracatın bir numarası zaten. Yani o nedenle sektöre daha fazla destek lazım. Dünkü hareket hamle olumlu ama bir kıpırdanma da yaşatacak. Göreceğiz onu. Ama yeterli olur mu? Kafamda soru işaretleri var.
Belki sonrası başka adımlarda
Gelebilir,
gelebilir.
gelebilir. Ya yani
Gelebilir.
ben açıkçası bir noktada vergi indirimlerinin gelebileceğini düşünüyorum.
Peki, bekleyip görmekte fayda var. Bir de konuştuğumuz New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları var. O toplantıların, o ziyaretin bir de ekonomik boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ve ticari ilişkiler açısından. Bugün ekonomi sayfalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yansımış. Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı muafiyetler beklendi. Dini söylüyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Uzun süredir konuşuluyor aslında. Hatırlarsanız Eylül başında Amerika ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'ye gelmişti. 4-5 gün kalmıştı. İşte Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan'la da görüşmüştü. Bu işte muafiyetlerin şey olması, artırılması, ondan sonra işte belli başlı ikili anlaşmaların yapılması. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte Bakan Albayrak'la temaslarla bulundu tabii ki. New York'taki Birleşmiş Milletler vesilesiyle. Toplantıları vesilesiyle. Bunlar olumlu. Çünkü Amerika sonuç olarak, ya şimdi bakıyorsunuz dünyanın en büyük ekonomisi ve bizim müttefikimiz Amerika, NATO müttefikimiz, yani 1940'lardan 50'lerden beri ve ya toplam yıllık hacmimiz, ticaret hacmimiz 20 milyar dolar civarında. Çok düşük. Mesela Çin aynı şekilde, yani dünyanın ikinci büyük ekonomisi, onların da 3-5 milyarlık bir dolarlık bir ticaret hacmi var. Yani bizim tabii ki en önemli ihracat pazarımız, işimiz yaptığımız bölge Avrupa. Avrupa bir krize girdiği zaman biz de sallanıyoruz. Halbuki işte bu Amerika ile ilişkilerin daha geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi lazım. Çin yine dediğim gibi onlarla ilişkilerin geliştirilmesi lazım ki ticaret hacmi artsın. Yani 100 milyar dolarlık tabii ki hedef önemli bir hedef. Yani şu anki ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu düşünürsek o hacmi 5 katına, 4-5 katına çıkarmak büyük bir olay olur. Ama şimdi Amerika ile ilişkiler böyle bizim hep bir aşk nefret ilişkisi olduğu için, yani sadece ekonomi sadece ekonomi olmuyor. Yani ekonomik ilişkiler sadece ekonomik ilişkilerden bariz değil. Siyasi ilişkiler de önemli. Şimdi burada siz eğer işte Suriye'de Amerika ile şu an hareket ediyoruz. Eğer Suriye'de Amerika ile işbirliği devam ederse diyelim önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkiler hep sürecektir, artacaktır diye düşünüyorum. Ama yarın Suriye'de diyelim ki Amerika ile bir sıkıntı çıktı, bir anlaşmazlık oldu. Çünkü Suriye önemli bölge için söylüyorum. O zaman ekonomik ilişkiler de sekteye uğrar. Hamleler olumlu. Umarım realize olur, hayata geçer. Ama dediğim gibi yani Amerika öyle bir ülke ki sadece ekonomik ilişkiler kuramıyorsunuz. Siyasi ilişkilerinizde belli bir dengeli tutturmanız gerekiyor, götürmeniz gerekiyor. Umarım bu rakamlara ulaşırız. Umarım muafiyetler gelir. İşte dönem dönem Amerika'nın bize bazı yaptırımları oldu belli başlı sektörlerde. Onlar tamamen kalkar, tekrar gündeme gelmez umarım. Çünkü önemli pazar, dünyanın en büyük ekonomisi. Onlarla ekonomik ilişkilerin güçlü olmasına ihtiyacımız var.
Peki bakalım önümüzdeki süreçte gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
Rica ederim.
programımıza katıldığınız için. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atılım Murat konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz'de Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 26, İstanbul az bulutlu 25, İzmir az bulutlu 28, Erzurum az bulutlu 24, Amsterdam sağanak 18, Atina az bulutlu 28, Bağdat sıcak 41, Berlin hafif yağmurlu 19, Kiev sağanak yağışlı 18, Lefkoşa az bulutlu 33, Londra sağanak yağışlı 18, Madrid az bulutlu 28, Mekke sıcak
41, Moskova çok bulutlu 12, New York az bulutlu 24, Paris sağanak yağışlı 20, Pekin az bulutlu 29, Roma az bulutlu 26, Saraybosna az bulutlu 23, Viyana az bulutlu 25, Zürih sağanak yağışlı 23 derece olacak.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Hasan Öztürk'ün Yeni Şafak gazetesindeki "Depremden Daha Tehlikelisine Teslim Olmak" başlıklı yazısı. Deprem oldu. İstanbul 5,8'lik depremle sarsıldı. Silivri açıklarında Marmara Denizi'ndeki deprem yaşı 25'i geçmişlere 17 Ağustos'u hatırlattı. Bazılarımız dünkü depremden sonra saatlerce kendine gelemedi. Parklarda sabahlayanlarımızın sayısı hayli fazlaydı. Deprem oldu. Ne ki beklenen büyük İstanbul depremi değildi bu. O da olacak. O olduğunda dünkü paniğin belki 1000 katını yaşayacağız. Bugün değilse bile yarın mutlaka, diyor deprem uzmanları. Allah korusun, asıl o zaman ne yaşayacağımızı kim bilir? Çünkü içimizdeki bazıları dünkü depremi bile milletin paniğe kapılması için sonuna kadar kullandı. Deprem oldu, sokaklar, caddeler insan seline döndü. Okullar tatil edildi, AVM'ler, plazalar boşaltıldı. Okulların boşaltılması ve tatil edilmesi güvenlik için iyi bir karar. Ne var ki AVM ve plazaların boşaltılması tam bir cahillik örneğiydi. Bulunduğumuz iş merkezinde de büyük bir panik yaşandı. İş yerlerinden yüksek eğitimli gençler panik halinde caddelere koşturdu. Ne yöneticileri ne amirleri durun demedi. Diyenlere de zaten gençler kulaklarını tıkadı. Çünkü deprem ve depremde nasıl hasar oluşur meselesiyle ilgili kimsenin bir fikri yoktu. Tek fikir verici vardı: sosyal medya. Sosyal medyada Fısıltı gazetesi panik yaymaya çoktan başlamıştı. "Köprülerin halatları koptu" diyen mi ararsınız? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasındaki bakım iskelesine "köprünün parçalanan ana tabyası" diyen mi? "Büyük deprem geliyor saat bilmem kaçta" diyen mi? Hepsi sosyal medyadan pompalandı. Sosyal medya kullanıcısı yüksek eğitimli cahiller de o yayılan kara propagandanın eseri olarak sokaklara fırladı. Dahası da oldu. Büyük deprem için saat verdiler. Büyük deprem olacak diye başlayan yüzlerce mesaj paylaşıldı. 31 Mart sonrası dümeni Ekrem İmamoğlu'ndan yana kıran bir haber kanalının erkek sunucusuysa telefonla bağlanan deprem uzmanına soru sorarken "gerçi İstanbul'daki toplanma merkezlerinin çoğuna AVM yapıldı" diye bir cümleyle başladı. Bütün bunların toplamında İstanbul'da halkı sokağa döktüler. Oysa ne elektrikler kesildi ne de uzun süreli iletişim kanalları kapandı. Telefonla ulaşamadıklarımıza WhatsApp gibi uygulamalarla ulaştık. Ne Marmaray durdu ne köprülerde hasar oluştu. AFAD sözcüleri, Kızılay sözcüleri, deprem uzmanları sadece hasarlı binalara dikkat çekti. Hasar oluşmuş binalara girilmemesini istedi. Tabii bu çağrılara kimler kulak verdi? Orası biraz muamma. Dedim ya, içimizden bazılarının kötü niyetli sosyal medya paylaşımlarıyla art niyetli yayınlar özellikle yüksek eğitimli gençleri panikletti. AFAD'ın, Kızılay'ın, valiliğin açıklamalarına kulak kabartmak yerine sosyal medyanın fiskosuna kapadılar. Çünkü onlar için tek gerçek maalesef sosyal medya paylaşımlarıydı. Öğrenilmiş çaresizlik örneği. Ne olursa olsun camdan atla, kapıdan çık. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 8,9'luk depremde bir tek kişi camdan atlamıştı. O da bir Türktü. O Türk'le G20 zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiğimiz Japonya'nın Osaka kentinde tanışmıştım. İbrahim Selimhan Kılıç o gün kendisinden başka hiç kimsenin panik yapmadığını anlatmıştı. Ama o camdan hem de iki kez atlamıştı. Çünkü Türkiye'de sanki öğrenilmiş çaresizliğin bir örneği gibi deprem olduğunda camdan ya da kapıdan fark etmez bulunduğunuz kapalı mekandan dışarıya çıkmanız öğretilmişti. Binalarımıza güvenmiyoruz. Hele ki 17 Ağustos 1999 öncesi yapılan binalarımıza. Tamam da konunun uzmanı kamu görevlilerimize neden inanmıyoruz? Devletin en üstün yapılan açıklamalara da, deprem uzmanlarının uyarılarına da itibar etmiyoruz. Varsa yoksa sosyal medyadaki kirli bilgiler, varsa yoksa söylenti, inandığımız tek gerçek olmayan gerçek onlar. O bilgilere itibar ediyoruz. Yazık. Sonuçta 5,8'lik bir depremle koca şehir İstanbul'da neredeyse kaotik bir trafik ve evlerine giremeyen binlerce insanla karşı karşıya kaldık. Büyük İstanbul depremi kapımızı çalmadan orta vadede hem binalarımızı depreme hazırlamalıyız hem de insanlarımıza depremle yaşamayı öğretmeliyiz. Yoksa depremden daha çok deprem sonrası oluşan kaotik ortam yüzünden çok büyük acılar çekeceğiz. Dünkü depremi büyük bir uyarı olarak not edip gereğini yapalım. Yarın çok geç olacak. Yanılıyor muyum?
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, merhabalar.
Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Bu hafta boyu aslında New York'taki toplantılara, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarını konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada genel kurulda tarihi bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın yankıları sürüyor. Bir de toplantılar sonrasında yurda dönerken gazetecilerle bir sohbet gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanı. Bugün gazetelerde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor bu sohbetin ayrıntıları. Siz genel olarak toplantıları ve bu dünkü sohbetin yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, yani şimdi bu New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi aslında son dönemde İran'la olan rekabet ya da kriz dolayısıyla çok büyük bir önem adı ediyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Trump arasında olduğu söylenen görüşmenin hemen bu sırada sızdırılması ve Senato'da da Temsilciler Meclisi'nde de demokratların Trump'a karşı bir azil süreci başlatmaları gibi nedenlere bağlı olarak aslında Trump bu zirvede görüşmek isteyip de görüşemedikleri oldu. Yani zirvede çok fazla bir etkisi olmadı. Baktığımız zaman sadece iki liderle görüştüğünü görüyoruz. Birisi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, birisi de Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih. Bu anlamda aslında hem Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve başka liderlerde de Pakistan yine aynı görüşmesi bekleniyordu ama bu tür görüşmeleri yapmadı. Hatta bu zirvede eğer saldırı olmasaydı Suudi Arabistan'a İran Cumhurbaşkanı'yla da görüşmesi bekleniyordu. Ama Trump baktığımızda sanki bu aziz sürecinin başlatılması ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kampanya yapılması gibi nedenlere bağlı olarak tartışmalı olacağı ya da kendisine sözde zarar vereceği düşündüğü kişilerle çok da fazla fotoğraf vermek istemedi. Buna bakmak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu zirvede çok etkisinin olduğunu söyleyemeyiz. Belki de Birleşmiş Milletler'in tarihinde hani en böyle sönük geçen zirvelerden birisiydi diyebiliriz. Bir de işin ilginç tarafı artık uluslararası örgütler etkisini tamamıyla yitirdiğini bu zirvede bir daha anladık. Çünkü konuşan liderlere baktığımız zaman önemli insanlar konuştu. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Ama bunun etkisi, bunun yansıması, o ülkelerin aslında onu nasıl anladığıyla da alakalı bir durum. Çok da fazla hani orada konuşuyorsunuz, belki doğruları söylüyorsunuz, yapılması gerekenlerin altını çiziyorsunuz ama başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere her ülke kendi bildiğini tabiri caizse okumaya devam ediyor. Yani o nedir? Terörle güvenlik konuları mesela Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi konuşmasında. Terörle mücadeleyi dile getirdi. Mültecilerle ilgili konuyu dile getirdi. Ama siz bir taraftan da bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri terörist olarak kabul ettiği bir PKK ile orada işbirliği yapıyor, müttefiklik yapıyor. Veya iklim zirvesi oldu diyelim. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanı bu ile ilgili ortak bazı ülkelerle mesela Pakistan ve Malezya ile ortak hareket edileceğini dile getirdi. Ama sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Paris Sözleşmesi'nden çekildiğini açıkladı. Yani doğaya istediği gibi zarar verecek gazların hani kısıtlamasıyla ilgili önlem almayacak. Bunu yapan, buna zarar veren en büyük etken de Amerika Birleşik Devletleri, sanayileşmiş bir ülke. Diğer ülkelere baktığınız zaman terör diyorsunuz, güvenlik diyorsunuz ama Amerika şeyle Suudi Arabistan, İran, Yemen, Suriye, Somali, Sudan, yani buralarda bir karışıklık var ve bu karışıklığı tetikleyici, destekleyici unsurlar kim diye arkanıza döndüğünüzde batılı ülkeleri görüyorsunuz. Bugün Libya'ya bakın, yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir ülke var ortada. Serraç hükümet dediğimiz Trablus'ta Birleşmiş Milletler tanıyor. Ama siz diğer tarafta bu hükümeti devirmeye çalışan isyancı grup olarak nitelendiren Halife Hafter dediğimiz bir general var. Ya bu generalle Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkeler destek oluyor. Fransa destek oluyor. Ürdün destek oluyor. Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri destek oluyor. Amerika Birleşik Devletleri destek oluyor. O zaman yani Birleşmiş Milletler'e üye olan devlet, üye olmayan devlet, terörist, kim terörist değil. Yani herkesin teröristi başka bir dünyada yaşıyoruz günümüzde. Yani herkesin mültecisi iyi olan ya da kötü olan başka bir dünyada. Yani insanlık dediğimiz zaman batılı ülkeler mangalda kül bırakmıyorlar. Yani işte Greta diye bir çocuk gördüğümüz gibi konuştu. İsviçreliydi zannedersem.
Evet.
İşte benim çocukluğumu çaldınız. Yani bugün Türkiye'de çocukluğu çalınan en az 400-500 bin anasız babasız çocuk var. Yani annesi bir şekilde bombalamalarda ölmüş. Babası savaşırken orada ölmüş ama nenesi dedesi onu Türkiye'ye kaçırmış mülteci olarak. Yani çocukluğun ne olduğunu görmemiş. Baktığımız zaman yine insanlıktan bahsediyorlar. İşte insanca yaşamaktan bahsediyorlar ama 4 milyon mülteci evsiz barksız bilmem diğer ülkelerde yaşıyor. Ama bunların bir kısmını alır mısınız dediğimizde Türkiye olarak Avrupa'ya aman aman biz almayız diyor. Biz size az bir para verelim bunlara bakmak için. Siz onları o ülkede tutun, sınırlarınızda tutun. O zaman insanlık nerede? Yani o zaman insanlık sadece bu ülkelerin işine geldiği zaman bir tehdit unsuru olarak kullanmak için. Bakın Amerika Birleşik Devletleri yıllarca insan hakları, her yıl açıkladığı insan hakları izleme raporu. Ona göre ülkeler aman biz bu rapora girmeyelim. Amerika Birleşik Devletleri raporu. Niye? İşte o raporu dikkate alarak kredi veriyorlar. ABD kredi veriyor ya da diğer ülkeler kredi veriyor. Eğer o rapora girersek biz kredi alamayız manasında. Sırf ABD'nin yayınladığı insan hakları izleme raporuna girmemek için ülkeler bir iki üç takla atıyordu. Yani ama o raporu yazan Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdi. Milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Suriye'ye girdi. Milyonlarca kişinin evlerinden olmasına neden oldu. Ve o insanlara söz vermesine rağmen bunu yaptı. Bakın şu anda Suriye meselesi diyoruz ama 2013 yılında Obama yönetimi Esed rejiminin düşürüleceğini, Batı'nın işte NATO ülkelerinin ya da batılı ülkelerin bu duruma müdahale edeceğini, o ülkeye demokrasi getireceğini vaat ederek o insanları isyana teşvik etti aslında. O insanlara silah verdi. Bunu yapan ABD'di. Sonra bu isyanlar başladıktan, savaş başladıktan sonra geri çekilip izlemeye başladı. Yani insan hakları diyoruz ama kimyasal silah kullanan, şu anda Esed rejimiyle hala görüşen devletler var. Bu onu hukuken tanıyan bir Birleşmiş Milletler var. Yani bu adam insanların üzerine kimyasal silah attı. Gaz bombaları attı. İnsanları sakat bıraktı. Yani gerçekten dünyanın şu anki durumuna baktığımız zaman orada mesela hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması önemliydi. Bir de Rusya'nın mesela Rusya Birleşmiş Milletler'in bu anlamda artık etkin bir güç olamayacağını ve artık New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezinin olmasının bir anlam ifade etmediğini yeniden görüşmelerini başlayıp bu merkezi belki de Avrupa'ya geri taşımak gerektiğini dile getirdi. Hatta Birleşmiş Milletler kurulurken Stalin Birleşmiş Milletler Merkezi'nin Soçi olmasını tavsiye ediyor, öneriyor. Soçi'ye diyor yapalım. Yani çünkü hem çoğunluk Avrupa merkezli olduğu için ülkeler ve o dönemde dünyaya etkin olduğu için Soçi diyor Karadeniz'de hani her burası bir uluslararası bir şehir olsun diyor. Herkes girebilsin bu anlamda. Bu ilginç, bu öneriler şimdi geliyor ama tartışılmaya devam edecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından dile getirdik. Dünya beşten büyüktür demek istedi. Artık bu Birleşmiş Milletler bu yapısıyla bir barış getirmiyor dünyaya, huzur getirmiyor. Tam tersi, yani barışı ve huzuru da engelliyor. Niye engelliyor? Bakın Suriye görüşmesi, Astana görüşmelerinden bahsettiler mesela basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı. Biz Astana toplantısını Birleşmiş Milletler çatısı altında yapamadık. Cenevre işlemedi, bozuldu. Ülkeler işte Amerika Birleşik Devletleri fitne soktu, başka ülkeler fitne soktu. Cenevre'de yani Birleşmiş çatısı altında barışı sağlayabilecek bir plan ortaya koyamadık. Bunu koyamadığımız için biz Rusya ve İran'la Astana sürecini başlattık. Bakın demek ki Birleşmiş Milletler barışa dönük çalışmıyor. Kaosa dönük çalışıyor. Orada yine Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. Yani İsrail'i onlarca karar almış Birleşmiş Milletler kınamış. İşte kendi sınırlarına çekilmesi için kararlar almış. Filistinlere yönelik kararlar almış. Hangisi uygulanmış? Bir tanesi uygulanmamış. Ya da İsrail, Birleşmiş Milletler karar aldı. Aman ben durayım, bomba atmayayım. İşte Gazze'ye biraz nefes aldırayım, su vereyim, elektrik vereyim mi demiş. Hayır, hiç umurlarında değil. İsterse yani oy birliğiyle alınsın karar. Ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece İsrail'le ilgili değil, Arakan'la ilgili mesela kararlar alındı. Başka ne bileyim bu mültecilerle ilgili kararlar alındı. Sudan'la, Somali'yle ilgili kararlar alındı. Libya'yla ilgili kararlar var. Yemen'le ilgili kararlar var. Ama uygulanan bir tane karar yok. Evet. Son dönemde. Evet. O zaman dünya eğer gerçekten barış huzur istiyorsa şu yapılanmayla gidemez. Bunu sadece Sayın Erdoğan dile getirmedi. Birçok lider, Pakistan Başbakan mesela İmran Han da bunu dile getirdi. Yine Rusya bunu dile getirdi. Bu kutuplaşmalar farklı yöne gidiyor. Artık şunu anlamalıyız Arzu Tüftan. Dünyada yeni kutuplar kurulacak gibi anlaşılıyor. Bunun içerisinde Türkiye de sanki yeni kutupa doğru yol alıyor. Ve bu kutup içerisinde Rusya'nın özellikle yine Stalin döneminde olduğu gibi başı çekeceğini ve yeni bir oluşumun, yeni bir uluslararası örgütlenmenin kapısını aralayacaklarını düşünüyorum ben şahsen.
Peki şimdi o konuşma sırasında bir gösterdiği İsrail haritası çok konuşuldu Cumhurbaşkanı'nın ve sonrası Netanyahu'nun tepkilerinden de bahsetmiş gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bir de o Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili de bir harita gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onunla ilgili de yine gelişmeleri değinilmiş. O güvenli bölgenin, Türkiye'nin kafasındaki güvenli bölgenin nasıl bir güvenli bölge olduğunu da yine gazetecilerle bir araya geldiğinde anlatmış. Bu haritalarla ilgili neler söylersiniz?
Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı aslında orada haklı bir şekilde İsrail'le ilgili bu haritaların tamamı göstermiş olduğu İsrail'le ilgili haritaların İsrail'in de kabul ettiği haritalar bunlar. Yani İsrail kabul etmedi de tek taraflı Birleşmiş Milletler böyle bir şey yok. İsrail o sözleşmeleri, o anlaşmaları Filistin'in tarafıyla birlikte anlaşmış, karara bağlamış resmi bir anlaşma. Ama uymayan kendisi 1967 yılında Sayın Cumhurbaşkanı söyledi eğer barış istiyorsanız Orta Doğu'da bu resmi olan haritalara, anlaşmalara uygulayın biz de buna destek olalım diyor. Eğer gerçekten amacınız barışsa. Ama siz ufak tefek şeyleri bahane edip de Filistinlerin elindeki toprakları işgal edip bunun yanınıza kar kalacağını düşünüyorsanız yani biz işgal ettik bunlar kabul edecek ve burada da barış olacak diyorsanız bu mümkün değil diyor. Yani orada vurgulamak istediği aslında İsrail-Filistin sorunu çözülmeden İslam dünyasında bir barış olması yani İsrail'le bir barış olması mümkün değil. Yani silahınız topunuz, tüfeğiniz olabilir ama bu bir yere kadar. Bu dünyanın Netanyahu'ya kalıyor. Ariel Sharon'a kalmadı. Netanyahu'ya kalacak hali yok. O da bir gün gidecek. Ama eğer orada İsrailliler psikolojileri düzgün bir şekilde yaşamak istiyorlarsa, yani onların durumu da zor. Yani tarihte travmalar yaşamış bir toplum. Tarihte travmalar yaşamış bir millet. Yani bugün bakın biz 4 milyon Suriyeli var ama o 4 milyon Suriyeli bir kısım şehirlerde insanlar burnundan soluyor. Yani ya bu 4 milyon Suriyeli artık geri dönsün diye. Ama zamanında Yahudiler tüm dünyadan kovulmuş. Yani biz Hitler'i diyoruz ama Hitler'i Batı dünyası, Avrupa dünyası özellikle onu ön plana çıkarak aslında kendi suçlarını örtüyor. Sadece Hitler'le alakalı bir şey değil ki Yahudi düşmanlığı. Tüm Avrupa'da, tüm ülkelerde o dönemde Yahudiler anlaşılırsa sokakta yürüyemezler. Bu travmayı yaşamış bir millet, bir toplum aynı travmayı başkasına yaşatarak barış ve huzuru getiremez. Yani siz tarihte haklısınız, bu millet bunu haklı olarak görüyor ama siz aynı travmayı oradaki Filistinlilere yaşatıyorsun. O travma öyle bir büyüyor ki kar topu gibi tüm İslam dünyasında yaşatır hale geliyorsunuz. Hani bu anlamda yani Netanyahu bir siyasetçi sonuçta. Hani o kendi geleceğini düşünerek bomba dağıtıyor o için, silah da kullanıyor o için ama ben biliyorum ki bu duruma çok sağduyulu yaklaşan milyonlarca Yahudi var. Barış isteyen milyonlarca Yahudi var. Onların önünü açmak lazım. Orada Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. Netanyahu artık bundan sonra hani kendinin de durumu zor. Seçimleri kazanamadı. Yeniden seçime gidelim diyor. Daha zaten 2 ay önce seçim olmuştu. Şimdi yine seçim var. Şimdi Netanyahu bir daha seçime gidelim diyor. O anlamda bir huzur yok. Bu gerginlikten dolayı insanlar Tel Aviv'de yaşayamıyor. Yine göç ettikleri yerlere gidiyor. Eskiden İsrail batıdan göç eden Yahudilerin olduğu bir devletti. Ama geçen hafta mesela Putin açıkladı. 2 milyon civarında Rusça konuşan Yahudi var orada. Yani Sovyetler Birliği'nde. Yani biz İsrail biziz dedi ifade ederek. Aslında orada şey altından hani satır aralarında İsrail'e de bir uyarı var. Yani oraya göç edenlerin hepsi Rusça biliyor. Hani bizde de bağları var. O yüzden İsrail hani Rusya ile ilgili hareketlerine dikkat etsin. Özellikle Suriye'de dikkat etsin. Aslında seçim öncesi verilmiş bir mesajdı o Netanyahu'ya. Şimdi doğudan göç eden daha çok Yahudilerin olduğu bir ülke oldu. Bu da İsrail'i hani şey anlamda, teknolojik anlamda, gelişmek anlamda, kültürel ve medeniyet karışma anlamda etkiliyor. Diğer taraftan güvenli bölge konusuna baktığımız zaman Arzu Türkdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni teklifler yaptığını görüyoruz. Yani mesela dün ben baktığımda ABD basında bazı yazarlara artık topun Türkiye'de olduğu söyleniyor. Yani Türkiye bir karar verecek. Amerika Birleşik Devletleri bir karar vermeyecek. ABD son kararını içeren teklifini bu Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında Türkiye'ye iletti. Nedir bu teklif? Türkiye 32 kilometre derinliğinde bir alanda Irak sınırına kadar bir güvenli alan oluşturmak istiyor ve bu güvenli alanın kontrolünü de kendisi sağlamak istiyor. Niye? Çünkü buralara yaklaşık 10 tane yerleşim bölgesi kurulacak. 10 tane sınırda başlıyor işte Tel Abyad, Resulayn bölgesinden başlayıp Irak sınırına kadar ve bu 10 bölgeye ilk etapta 1 milyon mültecinin, Türkiye'de yaşayan 1 milyon mültecinin göç etmesi düşünülüyor. Kurulacak yeni şehirler, köyler aynı zamanda ve daha sonra bu sayının 2 milyona çıkması düşünülüyor ki orada bir güvenli bölge alan oluşturalım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde görünen o ki İlk vermiş olduğu Graham'ın buraya gelip de Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve İbrahim Kalın'la yapmış olduğu görüşmede bir teklif vardı. Zaten o teklif sonrası hani basına da işte ABD ne yapmak istiyor bağlamında gündem olmuştu. 14 kilometrelik bir alan en fazla derinlik. O da bu kuzeyin tamamını kapsamıyor. 14 kilometre belli bölgelerde. Bu ne demek? Yani 14 kilometre biz tapusu bize ait olan Süleyman Şah Türbesi'ni bile alamıyoruz demek. Yani anlaşmaya göre bizim toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi'ne bile ulaşamıyoruz. Yani Bu çok ilginç bir durum. Ama ben hala merak ederim. Yani Süleyman Şah Türbesi bizim toprağımız. Biz niye oraya operasyon düzenleyemiyoruz hala? Onu toplum da merak ediyor. Ben hani bir akademisyen olarak öğrencilerim de bunu soruyor ama akademik olarak açıklıyorum ama politik, siyasi ve askeri olarak açıklamakta zorlanıyorum. Belki onu hani ilgili kişiler bu anlamda açıklar. 14 kilometrelik bir alan Türkiye'nin kabul edeceği bir alan gibi gözükmüyor. Bunun yanında ABD Türkiye'nin bunu kabul etmesi için bazı ekstra teklifleri olduğunu görüyoruz. Nedir? Serbest ticaret anlaşması yapacağım diyor seninle. Nedir bu serbest ticaret anlaşması? 100 milyar dolarlık sana şey sağlayacağız diyor. Ekonomik anlamda katkı. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bundan yıllar önce Varyak gemisi vardı, uçak gemisi. Çin Ukrayna'dan satın almıştı ama Karadeniz'den geçmesi için Türkiye'den izin vermesi gerekiyor. Türkiye izin vermedi önce. Çin dedi ki ben sana 1 milyon şey göndereceğim, turist göndereceğim, anlaşma yapalım. Milyarlarca lira kazanacaksın. Turist mürist gelmedi. Varyak geçti ama yani ne Çinli turist geldi ne Çin'de turist geldi. Ben bu serbest ticaret anlaşmasını buna benzetiyorum. Bir de F-35'lerle ilgili teklifi var. F-35'i yeniden Türkiye'nin dönüşüyle ilgili bir takım ABD'nin önerileri var. Yani S-400'leri aldık tamam. Türkiye bu S-400'leri artık bir yere gönderecek hali yok. Zaten sözleşmeye göre de başka ülkeye gönderemez. Ama yeni bir S-400'ün kullanımı ve aktivasyonu ile ilgili bir takım tekliflerin olduğunu görüyoruz. Türkiye düşünüp karar verecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü var. Eylül'ün sonuna kadar eğer anlaşma olmazsa biz Suriye'ye gireceğiz dedi kendisi. Bunu yine tekrarladı. Gelişmeleri birlikte göreceğiz.
Birlikte göreceğiz. Peki, evet, şimdiye kadar yaşananlar böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.